Ayrım 28, Hırsızlar Cumhuriyeti, Scott Lynch, sayfa 250. Kadın onları göğe bakanın iskelebeline kadar götürdü. Jean oraya vardıklarında dört denizcinin hala şalupada beklediğini gördü. Borda ağını kullanarak topu topu 2-2,5 metre olan mesafeyi inmeleri zor olmadı. Hatta Loki bile bir aksilik yaşamadı ve sabırın yalnızca yer çekimi ondan yana değilken kaldırılmaya gerek duyduğu anlaşıldı. ''Adamlarımızdan bazıları iskelede bekliyor.'' dedi kadın, bir kürek oturağına yerleştiği sırada. ''Hepsi de durumun ivediliğinin farkında.'' ''Adamlarımız mı?'' dedi Loki. ''Şu andan itibaren hepsi de sizin adamınız. Nasıl faaliyet gösterecekleri size kalmış.'' ''Yani ne dersek yapacaklar mı? Hangi sınırlar çerçevesinde?'' ''Makul sınırlar çerçevesinde Loki. Sırf canınız istiyor diye hiç kimse gidip kendini göle atmaz.'' Ama ikiniz de artık Derin Kökler Partisi'nin seçim ekibinin bilfiil yöneticilerisiniz. Görevliler sizden emir alacak, adaylarsa ayaklarınıza kapanacak. Denizciler onları göğe bakandan iterek fenerlerle aydınlanan yalı boyuna doğru küreklere asıldılar. ''Orası Ponta Corbeza'' dedi Sabır ileriyi işaret ederek. ''Şehir limanı, herhalde ikiniz de bu yer hakkında çok fazla bilgi sahibi değilsinizdir.''
''Eski planımız Cartagena'dan uzak durmak üzere kuruluydu, hem de ebediyen.'' dedi Jean.
''Yeni iş arkadaşlarınız sizi her konuda bilgilendirecektir. Birkaç gün içinde kendinizi çok daha rahat hissedeceğinizden eminim.''
''Hah.'' dedi Loki.
''Rahatlık demişken belirtmem gereken son bir şey daha var.''
''Neymiş o?'' diye sordu Loki.
''Sabeta'nın uygun göreceği her açıdan onunla iletişim kurmakta serbestsiniz elbette. Fakat danışıklı dövüş kabul edilemez. Sizler rakipsiniz. Gözünüzün yaşına bakmadan birbirinizle rekabet edeceksiniz. Bir müsabaka seyretmek için size para ödüyoruz. Bizi hayal kırıklığına uğratırsanız dertlerinizin en küçüğünün ödeme alamamak olacağı konusunda sizi temin ederim.''
''Bizi tehdit etmeyi kes.'' dedi Loki. ''Lanet olası müsabakanıza kavuşacaksınız.''
Şalupa taş bir iskeleye yanaştı. Jean apar topar karaya çıkıp Loki'yi yukarı çekti. Sonra da kolunu gönülsüzce Sabır'a uzattı. Kadın bir baş selamıyla ona tutundu. Artık deniz fenerinin gölgesinde ambarlarla ve kepenkleri kapalı dükkanlarla dolu, parke taşlarıyla kaplı bir sahil yolundaydılar. Binaların arkasından seyrek bir gemi direği ormanı yükselmekteydi. Muhtemelen gemilerin güvenle bekleyebileceği bir tür lagün diye düşündü Jean. Bir faytonun yanında bekleyen küçük bir grubun haricinde bulundukları bölge tuhaf bir şekilde ıssızdı.
''Sabır.'' dedi Jean. ''Şimdi ne? Ah kahretsin.''
Kadın ortadan kaybolmuştu. Şalupa'daki denizciler tek kelime etmeksizin teknelerini iskeleden ayırdılar ve tekrardan göğe bakana doğru denize açıldılar.
''Kaltak çıkış yapmayı iyi biliyor.'' dedi Loki, et ve peynirinin son lokmasını da ağzına atıp ellerini tüniyle silerek.
''Affedersiniz.'' Gri renkli sırmalı bir ceket giyen tıknaz bir delikanlı faytonun yanındaki gruptan ayrıldı.
''Siz Kallas ve Lazari efendiler olmalısınız.''
''Öyle olmalıyız.'' dedi Jean dostane bir tebessüm ederek. ''Lütfen bize bir dakika daha ver.'' ''Ah elbette.'' dedi hakiki bir Cartagena aksanıyla konuşan adam. Ki bu da sözcükleri birkaç sert içki devirdikten sonra konuşmaya çalışan bir Laşayınlı gibi telaffuz ettiği anlamına geliyordu.
''Şimdi.'' dedi Jean usulca Loki'ye doğru dönerek. ''Kimiz biz?''
''Burunlarını kocaman bir tuzağa sokmak üzere olan bir çift sıçan.''
''Karakterlerimizi kastediyorum seni ahmak. Lazari ve Kallas'ı insanlarla konuşmaya başlamadan önce ayrıntıları belirlememiz lazım.''
''Ah doğru.'' Loki çenesini kaşıdı. ''Cartagena aksanı üzerinde alıştırma yapacak zamanımız olmadı. O nedenle şehir dışının olduğumuzu saklamanın canı cehenneme.''
''Daha az iş bana uyar.'' dedi Jean.
''Güzel. O zaman geriye kimin demir yumruk, kimin kadife eldiven olacağını kararlaştırmak kalıyor.''
''Bak bu konuda sana yardımcı olmaları için bir çift yosma tutman gerekebilir.''
''Bir işe yarayacağını bilsem sana vururdum Jean, ne demek istediğimi biliyorsun.''
''Peki gel tipimize uygun davranalım. Ben ayı olayım, sen çakal.''
''Kabul, sen ayısın, bense baştan çıkarıcı beyin ama daha kiminle muhatap olduğumuzu bile anlamadan ortamı germenin lüzumu yok.
kışkırtılana kadar uslu duran bir ayı ol.
Yani aslında rol falan yapmayacağız, öyle mi?
Öyle olsun bari. Loge parmaklarını çıtlatıp omuz sıyıktı. Berbat edebileceğimiz detaylardan biri de eksiliversin. Her neyse, sabır bu insanların bir dediğimizi ikna etmeyeceğini söylemişti. Gel bunu bir deneyelim.
Pekala dedi Can, yeniden tıknaz delikanlıya doğru dönerek. Konuş bakalım.
Sizi sağ selamet gördüğüme çok sevindim baylar. Yabancı onlara doğru yaklaşırken Jean da onun yuvarlak ve tombul yüz hatlarını daha iyi seçer oldu. Memnun etmeye ve memnun edilmeye hevesli bir adamın görünüşüydü bu. Lakin ince gözlüğünün ardındaki gözleri kurnaz ve ölçüp biçer bakışlara sahipti. Saçları kulaklarının önünde kalan kısımlarda yer etmeyi becerememişse de beline kadar inen bir kuzgunun kanadı kadar siyah olan gür ve bakımlı bir örgüye sahipti.
Gemi kazasını duyduğumuzda aklımız başımızdan gitti. Amatel son zamanlarda öyle sakin ki insanın böyle bir şeye inanası.
Kaza mı dedi Loke? Ah evet, kaza. Korkunç fakat bir o kadar da münasip olan kaza. Doğru düzgün kıyafetlere veya para keselerine sahip olmadan buraya gelmemiz başka nasıl izah edilebilir ki?
Korkarım, her şey çok çabuk olup bitti. Ama en azından bize söylendiğine göre hala hayattaymışız.
Fevkalade. Sakın kaygılanmayın baylar. Durumunuzun her ayrıntısıyla ilgilenmek üzere buradayım. Adım Nikoros.
Sebastian Lazari, Loka elini uzattı.
Nikoros onunla şaşkın bir yüz ifadesiyle tokalaştı.
Tavrin Kallas dedi Jean. Nikoros'un kavrayışı kuru ve sıkıydı.
Sağ olun baylar, sağ olun. Bu ne beklenmedik bir güven göstergesi. Ne kadar memnun olduğumu anlatamam.
Güven göstergesi mi dedi Loke? Kusurumuza bakma Nikoros. Kartayne ilk kez geliyoruz. Ne yaptığımızı anladığımızdan emin değilim.
Ah dedi Nikoros, amma da aptalım, çok özür dilerim. Sadece bunu duyunca muhtemelen bize bir avanaklar topluluğu gözüyle bakacaksınız. Ama sizi temin ederim ki bu bir gelenektir. Biz Kartayniler doğumda verilen adlarımız konusunda çok ama çok ketumuzdur. Anlarsınız ya, mevcudiyetten ötürü.
Nikoros kelimeyi telaffuz ederken Jean'ın M harfinin büyük olduğunu anlaması hiç de zor olmadı.
Şeyi mi kastediyorsun dedi iri yarı adam, bağlı. Evet, İsa Skolastika büyücülerini, mevcudiyet yakıştırmasını kibarlık etmiş olmak için kullanırız. Aslında onlara oldukça alışığızdır. Bizim gözümüzde başka yerlerdeki kadar ilginç değillerdir. Hatta sizi temin ederim ki neredeyse sıradan insanlar gibi görünürler. Bilseniz şaşarsınız.
Ona ne şüphe dedi Loke. Bak bu faydalı bir bilgi. Yani Kartaynilerle tanıştırıldığımızda gerçek adlarımızı kendimize saklamalıyız, öyle mi?
Evet. Bu çok antika bir batıl inançtır ama eski imparatorluğun çöküşünden beri bizde adet ola gelmiştir. Çoğumuz doğum sırası unvanlarımızı veya lakaplarımızı kullanırız. Bana Nikoros via Lupa derler. Çünkü yazıhanem Kurtlar Caddesi'ndedir. Fakat sadece Nikoros'ta olur.
Sana minnettarız Elijan. Peki tam olarak ne iş yaparsın?
Bir ticaret sigortacısıyım. Gemiler ve kervanlar. Fakat asıl konumuzla ilgili olarak Derin Kökler Partisi'nin daimi heyetinde görevliyim. Parti meselelerinde bir tür çoban olduğum söylenebilir.
Partiyi ilgilendiren konularda gerçek bir yetkiye sahip misin?
Epeyce. Fonlar ve operasyonlar. Biraz serbestlik hakkım bile var. Fakat mevzu oraya vardığında baylar, en önemli vazifem talimatlarınızı yerine getirmek. Tabii yerleşmenize yardım ettikten sonra.
Demek görevimizin doğasını anlıyorsun dedi Loke. Yani gerçek doğasını.
Kesinlikle.
Nikoros işaret parmağıyla burnunun yanına birkaç defa dokunup gülümsedi.
Benim gibi en tepede olanlar mücadelenin yarısının alışılmadık yöntemlerle yapıldığını biliriz. Bu da canımıza minnet. Sonuçta kara zambaklılar da aynı şeyi bize yapmak için uğraşıyorlar. Hatta sizin gibi uzmanlardan yararlanabilecekleri kanaatindeyiz.
yararlandıklarından emin olabilirsin dedi Loke. Ne zamandır bu işin içindesin?
Parti işini mi kastediyorsunuz? Aşağı yukarı 10 yıldır. Bundan daha büyük bir sosyal aktivite yoktur. Bilardo'dan daha eğlencelidir. Geçen seçimde uzmanımızla beraber çalıştım. Sandalyelerden 9'unu almayı başardık. Neredeyse kazanıyorduk. Bu sefer umutlarımız çok büyük.
Eh dedi Can, ne kadar çabuk yerleşirsek o umutları o kadar çabuk yeşertebiliriz.
Haklısınız, haydi faytona. Gelin size daha uygun kıyafetler bulalım.
Adamın el etmesiyle beraber siyah kadife ceket giyen, ince yapılı ve sarışın bir kadın onları faytona giden yolun yarısında karşıladı.
Size ilkinci kız Morena'yı takdim etmeme izin verin. Morena tuhafiyeci.
Hizmetinizdeyim.
Kadın bir yandan reverans yaparken diğer yandan da bıçağını çeken bir suikastçı çevikliğiyle pirinç ağırlıklı bir mezura çıkardı.
Görünüşe bakılırsa terzilik gerektiren bir krizin içindesiniz.
Evet dedi Loke, şartlar bizi yere serip üstümüzde tepindi.
Evvela giysiler dedi Nikoros iki kafaları üstü kapalı fayton kabinine sokarken, sonra da fonlarınızla ilgileniriz.
En son Morena bindi. Nikoros kapıyı kapatıp kabinin tavanına vurdu. Fayton takırdayarak yola koyulurken sarışın kadın da Loki'yi ceketinin yakasından sıkıca kavradı. Sertçe asılıp kamburunu çıkarmış bir vaziyette ayağa kalkmasını sağladı.
''Lütfen en derin özürlerimi kabul edin.'' diye mırıldandı Morena. Mezurasını genç adamın boynuna ve omuzlarına dayarken, ''Erkek müşterilerimizin ölçülerini alması için genelde dükkanda bir bey bulundururuz ama kendisi hastalandı. Vücudunuza bir hekim kadar tarafsızca dokunduğuma dair sizi temin ederim.''
''Gücenmek aklımın ucundan bile geçmedi.'' dedi Loke afallamış bir sesle.
''Fevkalade, müsaade ederseniz bayım, ceketini çıkarmamız gerekiyor.''
Her nasılsa o kısıtlı alanda Loki'yi katlamayı, bükmeyi ve döndürmeyi becererek genç adamın ceketini çıkardı ve kabinin içine küçük bir çifte kavrulmuş kraker yağmuru yağmasına yol açtı.
''Ah şey, hiç aklıma.''
''Senin suçun değil.'' dedi Loki utangaç bir öksürükle. ''Ben şey, kuşları beslemekten hoşlanırım da.'' Morena genç adamın ölçülerini sayı kaydeden bir eskrimcinin süratiyle de aldı. Kollarının altı, göğüs çevresi, bacaklarının dış kısmı, az sonra sıra Jan'a geldi.
''Aynı şey bayım.'' diye mırıldandı kadın iri yarı adamın ceketiyle meşgul olarak.
''Zahmet etmene hiç gerek yok, bana biraz müsaade edersen.'' dedi Jan, fakat artık çok geçti.
''Vay canına.'' dedi Morena, Jan'ın nacaklarını belindeki eğriti saklama yerinden çekip çıkarırken. ''Bunlar epey kullanılmış görünüyor.''
''Arada bir bazı yanlış anlaşılmaları gidermem gerekiyor da.''
''Bunları aynı şekilde bir ceketin veya pardösünün altında tutmayı mı yeğliyorsunuz?''
''Daha iyi bir yer yok.''
''Öyleyse size giysilerinize dikilebilecek bazı donanımlar gösterebilirim. Hepsi de güvenilir ve gizli olmak kaydıyla deri koşumlarımız, kumaş kayışlarımız ve metal halkalarımız vardır.'' ''Eğer isterseniz pantolonlarınızda ve yeleklerinizde bütün bir cephaneliği taşıyabilirsiniz.''
''Artık en gözde terzim sensin.'' dedi Jan Fayton tıngır mıngır yol alırken Mezura'nın oynak dansına memnuniyetle boyun eğerek.
Üçüncü kısım. Yükselen güneş etraflarındaki duvarları ve ara sokakları insanın içini ısıtan bir ışığa boğarken yolculukları 10 dakika sürdü. Jan pencere kenarındaki konumundan istifade ederek yol boyunca Carthay'ına dair çeşitli izlenimler edindi. İlki Carthay'ın farklı yüksekliklerdeki taraçalardan oluştuğuydu. Gemilerle dolu lagünü geçip yalı boyundan iç kesimlere doğru ilerledikleri sırada şehrin daha kuzey bölümlerinin tepeler ve taraçalar üstünde yükseldiğini, sonunda da Ponta Corbessa'dan 1-200 metre kadar daha yüksekteymiş gibi gözüken bir tür platoda birleştiğini fark etti. Hiçbiri Talverra'nın sarp yamaçları kadar olağanüstü olmamasına rağmen şehir sanki kurulduktan sonra tanrılar ya da atalar tarafından denize doğru 45 derece eğilmiş gibi görünüyordu. Dahası her yer fazlasıyla bakımlı gözükmekteydi. Nikoros kentini en iyi şekilde sergileyecek bir güzergah seçmiş olabilir miydi acaba? Sebep her ne olursa olsun Jean süpürülmüş sokakları, yenice evlerin tertemiz beyaz taşlarını, özenle budanmış ağaçları, her çeşme ile şelalenin sorunsuzca şırıldamasını ve yüksek binaların arasında hareket eden mine mozaiklerle kaplı teleferikleri fark etmeden duramadı. Tüm bunların arasında en çarpıcı olanı kentteki atacamın karakteristiğiydi. Şehrin merkezine ulaşmadan evvel beyaz köpüklü, beş ayrı şelale tarafından beslenen geniş Karvanu nehrinin üzerindeki köprüler yekpare kemerlerden değil, siyah renkli binlerce atacam panelden yapılmış asma köprülerden oluşuyordu. Ve parmak kalınlığındaki sayısız cam kabloyla insan tapınaklarının cılız birer karikatürünü andıran destek kulelerine bağlanıyorlardı. Geçtikleri ilk köprü kaygı verecek derecede sallanıp yukarı aşağı yaylanıyordu. Esneme payı yalnızca birkaç santimden ibaretti aslında. Fakat bu bile bir faytonla suyun üzerinden geçmekte olan kişilerin ilgisini çekmeye yeterliydi. ''Sakın korkmayın'' dedi Nikoros, Loke ile Jean'ın yüzündeki benzer ifadeyi fark edince. ''Buna çarçabuk alışırsınız. Köprülerin hepsi atacamdır. Kabloları istesek bile aşındıramayız.'' Jean nehrin iki yakasını birbirine bağlayan diğer dev köprülere baktı. Aklını kaçırmış dev örümceklerin eserlerine veya saray ebatlarındaki eller için tasarlanmış arklara benziyorlardı. Kabloların müziği olduğunu tahmin ettiği tuhaf, nameli bir uğultu ile gıcırtının farkına ilk kez o zaman vardı. ''İsa Salviero'ya hoş geldiniz'' dedi Nikoros, fayton birkaç dakika sonra, şükürler olsun ki kıpırtısız taşların üstünde durunca. ''Bir ticaret semti, şehrin çarpan kalplerinden biri. Yazıhanem buranın hemen kuzeyinde.'' Küçük grup faytondan apar topar inip Morena tuhafiyecinin dükkanına girdiklerinde karşılarında yükseltilmiş bir birinci kat galerisiyle çevrili geniş bir satış alanı buldular. İkinci kız Morena kapıyı arkalarından kilitledi. ''Bunlar normal çalışma saatlerimiz değil'' dedi kadın. ''Siz bir acil durum vakasısınız.'' Dükkana hakim olan yoğun kahve kokusunu alınca Jean'ın ağzı sulandı. Alt kattaki odanın duvarlarına yüzlerce farklı renk ve desende kumaş rulosu istiflenmiş, satış alanının ortasına ceket ve pardesülerle dolu çok sayıda tahta askı getirilmişti. ''Size birinci kız Morena'yı takdim etmeme izin verin'' dedi ikinci kız, üst kattaki daha uzun boylu ve dolgun bir sarışını işaret ederek. Kadın o sırada tıkırdayıp duran mekanik bir çıkrıkta ışıltılı ve metalik bir iplik eğirmekle meşguldü. ''Ve tabii sevgili üçüncü kızımızı da.'' Terzi kız kardeşlerin en genci ikinci kız kadar minyon olmasına rağmen saçları bir ton daha koyuydu ve içlerinde yalnızca o gözlük takıyordu. Genç kadın karartılmış demirden yapılma bir makas kullanarak ne idüğü belirsiz bir kadife kumaş yığınını kesmeye kaptırmıştı kendini ve belli belirsiz bir kafa sallamayla selamladı onları. ''Yüksükler parmaklara kızlar, cenk vakti geldi'' dedi ikinci kız. ''Vay canına'' dedi birinci kız makinesinin başından ayrılıp zemin kata inerek. ''Gemi kazasıydı değil mi? Siz beyler savaştan çıkmışa benziyorsunuz. Yoksa Laşay'ın bir tür zorlukla mı boğuşuyor?'' ''Laşay'ın eskisi kadar alımlı madam'' dedi Loke. ''Talihsizliğimiz kişiseldi.'' ''Öyleyse doğru yere geldiniz. Biz zorluklara bayılırız.'' Ve zorluk çekenleri allayıp pullarız. İkinci, ölçülerini aldın mı? Edep sınırlarını aşmadan alabildiğim kadar. İkinci kız bir el tahtası kaptı ve gıcırtılı bir tebeşir parçasıyla üstüne iki sütun boyunca bir sürü sayı karaladı. Ardından tahtayı birinci kıza attı. Pantolon iç dikişleri hariç onu da sen halleder misin? Birinci kız boştaki elinde yoktan bir mezura yarattı ve hiç tereddüt etmeden Loke ile Jean'ın üzerine yürüdü. ''Şimdi baylar erkek çırağımız hasta, o yüzden kısa bir süreliğine tetkiklerime katlanmanız gerekecek. Fakat metin olun, çoğu kadın para veya aşk karşılığında bile kocasına bu tür bir ilgi göstermez.'' Gevrek gevrek gülen kadın tez ve büyük ölçüde profesyonel bir edayla her iki adamın da apış arasından ayak bileklerine kadar ölçülerini aldı. Sonra da el tahtasının alt kısmına bazı çiziktirmeler ekledi. ''Sanırım bütün gardırobunuzu yeniliyoruz değil mi?'' diye sordu üçüncü kız kadifesini bir kenara bırakarak. ''Evet'' dedi Locke, ''bu güzelin bulaşık bezleri mevcut gardırobumuzun toplamını temsil ediyor.'' ''Doğuluların aksanına sahipsiniz'' dedi üçüncü kız. ''Alışık olduğunuz bir tarz mı istersiniz yoksa daha?'' ''Yerel'' dedi Can. ''Bütünüyle yerel. Bizi buranın yerlileriymişiz gibi giydirin.'' ''Tüm siparişleri teslim etmemiz birkaç gün sürer'' dedi ikinci kız. Kahverengi bir numuneyi Can'ın boynuna tutup kaşlarını çatarak. ''Hem de su motorları gibi çalışacak olmamıza rağmen. Fakat biz bu işle uğraşırken size yeterince saygın bir şeyler ayarlayabiliriz.'' ''Lakin papuçlar bizim işimiz değil'' dedi birinci kız, Jan'ın ceketini çıkarıp nacaklarının gürültüyle yere düşmesine sebep olarak. ''Hay aksi bunları koyacak bir yer istiyor muydunuz?'' ''Kesinlikle'' cevabını verdi Jan. ''Binlerce farklı yolumuz var'' dedi birinci ve habis bacıları alıp saygıyla bir masaya bıraktı. ''Fakat dediğim gibi Nikoros şu son birkaç saat içinde ayakkabıcı olup çıkmadık. Bunu aklında bulundurdun mu?'' ''Elbette'' dedi Nikoros. ''Burası sadece ilk durağımız. Öğle yemeğinden önce onları krallar gibi giydireceğim.'' Sonraki yarım saat bir giydirme çıkarma deneme ölçme yeniden ölçe tavsiye karşı tavsiye ve kardeşler arası tartışma telaşıyla geçerken Locke ile Jean da bu zaman zarfında üniformalarını parça parça çıkarıp beyefendileri yakışır şekilde yeniden giyindiler. Yumuşacık ipek gömlekleri biraz boldu. Yelekler ve pantolonlar alelacele daraltıldı yahut genişletildi. Locke'nin pardüsüsü yerlere kadar sarkarken Jean'ınkinin göğsünü sıkıyordu. Yine de bu halleri öncekine kıyasla büyük bir gelişmeydi. En azından ayaklarından yukarısı için. Artık muhafızları silah çekmeye kışkırtmadan bir muhasebe bürosuna adım atabilirlerdi. Acil değişim başarıyla tamamlandıktan sonra üç kadın daha kapsamlı bir gardırop için notlar almaya başladı. Gece ceketleri, sabah ceketleri, resmi ve gayri resmi yelekler, yarım düzine farklı tarzda pantolonlar, kadife hırkalar, büzgülü ipek gömlekler ve her türlü aksesuar. ''Şimdi başkalarına laf anlatma işinin çoğunlukla size kalacağını söylemiştiniz.'' dedi üçüncü kız Locke'ye. ''O nedenle dostunuz Efendi Kallas'tan daha geniş bir ceket yelpazesine ihtiyaç duyacağınızı tahmin ediyorum.'' ''Aynen öyle.'' diye söze karıştı Jean. Ceketinin darlığına rağmen yeniden zarif bir hale bürünmenin keyfini çıkararak omuzlarını yuvarlarken. ''Hem zaten ben ondan özenliyimdir, daha azıyla yetinebilirim. Dostuma biraz daha fazla ilgi gösterin.'' ''Nasıl isterseniz'' dedi üçüncü kız nazik fakat kararlı bir edayla Jean'ın sol manşetini kavrarken. Sarkan uzun bir iplik çekmişti dikkatini. Zarif bir hareketle makasını çıkardı ve onu göz açıp kapayıncaya dek kesip attı. İşte her şey yerli yerinde. ''Öyleyse sanırım Efendi Lazari için 7, sizin içinse 4 ceket dikeceğiz.'' ''Siparişleri tamamladıkça kaldığınız ana yollarız'' dedi birinci kız yeni bir el tahtasında hesap yaparken. Bu seferki rakamların Locke ile Jean'ın ölçüleriyle hiçbir ilgisi yoktu. Sonunda tahtayı Nikoros'a verdi ve adam kısaca kafa sallayınca mutluluğu yüzünden okundu. ''Harika'' dedi Locke. ''Tabii henüz nerede kaldığımızı bilmiyoruz, o ayrı.'' ''Derin kökler partisi biliyor'' dedi Nikoros hafifçe eğilerek. ''Artık bağrımızdasınız baylar, hiçbir eksiğiniz kalmayacak. Şimdi benimle beraber caddenin biraz ilerisine gelmenizi rica edebilir miyim? O çıplak ayaklarla ne öğle ne de akşam yemeğine oturulur.'' 28. Ayrımın Sonu Sayfa 260